Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Öfkenin kontrolüne dair dersimizde gönüllü olarak dua etme ve öfkeli kimsenin duası bölümünde kalmıştık. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 11. ayetinde eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu buyuruyor. Allah Teala öfkeyle canları, malları veya çocuklarının kötülüğüne dua ettikleri zaman onlara, insanlara icabet etmeyerek kullarına olan hilmini ve lütfunu haber vermektedir. Şüphesiz o, onların kasıtları olmadığını, bunu gerçekten istemediklerini bildiği için onların bu sözlerine icabet etmemektedir. İşte bu hal, canları, malları ve evlatları hakkında hayırlı dua ettikleri zaman Allah'ın icabet etmesi gibi bir lütuf, bir rahmet olmaktadır. Bu yüzden eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu buyurmuştur. Yani şayet dua ettikleri şeye icabet edilmiş olsa helak olurlardı. Lakin bunu yapmaya da devam etmemek gerekir. Yani nasılsa Allah Azze ve Celle her duanı yani bedduayı kabul etmiyor diyerek bunu da asla alışkanlık haline getirmemelidir. Nitekim Cabir bin Abdillah radıyallahu anhuman rivayet ettiği bir hadiste Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Çocuklarınıza, mallarınıza ve hizmetçilerinize beddua etmeyin. Zira Allah'ın kabul edeceği bir vakte isabet eder ki bu vakitte istenen şey mutlaka verilir. Bu ayetin tefsirinde yani Yunus suresi 11. ayetin tefsirinde İbn Ebi Nüceh Mücahit Rahimullah'tan şöyle naklediyor. Bu kişinin öfkelendiği zaman çocuğuna veya malına Allah'ım ona bereket verme, ona lanet et demesidir. Şayet hayır hususunda icabet edildiği gibi bunda da duasına hemen icabet edilseydi helak olurlardı. Ayet ile az önce okuduğumuz hadis arasında bir çelişki yoktur. Yani Allah Azze ve Celle bu bedduaları hemen kabul etmediğini söylüyor ayette. Bu hadiste de Allah'ın kabul ettiği bir saate icabet edebilir. O yüzden bedduaya dilinizi alıştırmayın uyarısı var. İkisinin arasında hakikatte bir çelişki yoktur. Çünkü ayet gönüllü olarak dua etmek ile öfkeli iken istemeden yapılan duanın arasını ayırmaktadır. Hadiste belirtilen şey ise Allah Azze ve Celle'nin yapılan duayı geri çevirmediği, o vakitte istenen şeyi mutlaka verdiği bazı vakitler olduğunu açıklamaktadır. Ümmet bir kimsenin canı, ailesi veya malı hususunda beddua etmekten bu icabet vaktine rastlaması korkusuyla yasaklanmaktadır. Kişi başkasına zulüm ve düşmanlık olarak dua eder, buna icabet edilebilir. Lakin hayırlı duaya icabet edilmesi rahmet sıfatındandır. Yani bir kimse başka birisine haksız bir bedduada bulunup da buna icabet edilebilir. Bedduaya icabet edilmesi ise gazap sıfatındandır. Rahmet ise gazabı aşar. Gazap ile kast edilen bu cümledekine boyun eğmeme sebebiyledir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle İsra Suresi 11. ayetinde de insan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir buyurulmuştur. Kişi öfkeliyken kendisinin ve ailesinin ölmesi, helak olması, zarara veya lanete uğraması için dua eder. Şayet Rabbi buna icabet etse duası sebebiyle helak olur. Lakin aziz ve alim olan Allah rahmeti gereği bundan sorumlu tutmaz ve duasına icabet etmez. Çünkü onun bu öfkeliyken yaptığı duasında kasıt yoktur. Bilakis bu şeytandan gelen bir öfke hali içerisindedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öfkelendiği şeylere gelince, öfkeli kimsenin öfkeyle istemeden söylediklerinin açıklamasına dair bilgiler vardır bu hususta. Nitekim Müslim'in sahihinde Cabir radıyallahu anh'den rivayetinde şöyle geçer. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, şüphesiz ben bir beşerim. Rabbimden Müslümanlardan bir kula hakaret eder veya söversem bunu bir zekat ve ecir kılmasını dilerim. Yani bunu bir temizlenme vesilesi ve bir ecir kılmasını dilerim. İmam Ahmed'in Müsned'inde Mesruk'un şöyle dediği geçer. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına iki kişi geldi. Onlara ağır konuşup hakaret etti. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, senden görülen hayrı bu ikisi görmedi. Yani herkes senin hep hayrına şahit oluyor ama bu gelen iki kişi buna şahit olamadı. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bilmez misin, ben Rabbim Azze ve Celle'ye şunu ahdettim. Allah'ım, herhangi bir mümine söversem veya döversem yahut lanet edersem bunu onun için bir bağışlanma vesilesi ve afiyet kıl. Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette şu şekildedir. Allah'ım, herhangi bir mümin kula söversem bunu onun için kıyamet gününde sana yakınlık vesilesi kıl. Diğer bir metninde de şöyledir. Şüphesiz ben bir beşerim. Beşerin razı olduğu gibi razı olur, beşerin kızdığı gibi kızarım. Herhangi bir mümine söversem veya lanet edersem bu onun için bir zekat olur. Şayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öfkeliyken yaptığı bedduayı Rabbinden o kimse için zıttıyla kabul etmesini istemişse o halde iki zıttın istenmesi imkansızdır. Nitekim ikisinden birini isteyerek Rabbine bunu ahdettiğini açıklamıştır. Bu da öfkeli anlar da dahil olmak üzere umumi olarak bunu istediğini gösterir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öfke halinde de rıza halinde de masumdur. O konuştuklarına ve yaptıklarına hakimdir. Peki ya masum olmayan kimseler öfkeli hallerinde yaptıklarına nasıl hakim olsun ve nasıl şeytanın oyuncağı olmasın? Eğer öfkeli kimse söylemek istemediği şeyleri konuşuyor ve bunların ifade ettiği anlamı gerçekte kastetmiyorsa, o kimse bir şeyi söylemeye zorlanan, yani ikrah altında olan, bir baskı ile söyletilen kimse gibi veya bunu isteğiyle söyleyip ifade ettiği anlamı kastetmeyen kimse konumundadır. Kastı aşan ifadeler, mesela tevbe etmek isteyen adamın, ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun demesi. Yani aslında söylemek istediği şey, ben senin kulunum, sen de benim Rabbinsin. Bunu demek istiyor fakat sevinçten dili dolaşıp böyle bir şey söylüyor. Aynı bu kimsenin durumu gibidir. Burada bu hadisle ilgili konuyla doğrudan alakası olmayan bir ayrıntı zikredelim. İmam Nesai Rahimullah Muaviye radıyallahu anh taraftarlarının bulunduğu bir yerde kendisine Muaviye'nin fazileti hakkında bir hadis rivayet et diyorlar. Çünkü Ali radıyallahu anh'ın taraftarlığıyla itham ediliyor, şialıkla itham ediliyor. Ali radıyallahu anh'ın fazileti hakkında da Hasais-i Ali diye bir risalesi var İmam Nisai'nin zaten. Ve Muaviye radıyallahu anh'ın hakkında da bir hadis rivayet et diyorlar. İmam Nesai de Allah Muaviye'nin karnını doyurmasının hadisini aktarıyor. Bunun üzerine çok feci şekilde dövüyorlar. Bir hafta geçmeden de bu dayağın üzerine İmam Nesai vefat ediyor. Şimdi aslında İmam Nesai'nin kastettiği şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi. Yani ben kime hakaret etmişsem, sövmüşsem onu onun için bir yakınlık vesilesi kıl, onun için bir zekat, arınma vesilesi kıl. Duasından dolayı bunu rivayet ediyor. Yani Allah Resulü onun hakkında Allah onun karnını doyurmasın dese bile böyledir. Yani onun için bir fazilettir manasında söylüyor. Fakat onlar bunu bir Muaviye'yi lekeleyici bir şey algıladıklarından döve döve ölümüne sebebiyet veriyorlar. Öfkenin mazeret olduğu fiillere gelince Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğulları ile arasında sapıttıkları zaman geçen kıssasında bununla ilgili bir delil vardır. Allah Azze ve Celle Araf Suresi 150. ayetinde şöyle buyuruyor. Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın Rabbi ile münacattan sonra kavmine dönünce öfkeli ve üzgün halde olduğunu, üzgünlüğünün ve öfkesinin şiddetinden şöyle dediğini haber veriyor. Ben sizi bırakıp gittikten sonra buzağa taparak ne kötü yaptınız dedi ve kavmine kızarak levhaları yere attı. Bu levhalarda Allah Azze ve Celle'den aldığı vahiyler var, emirler var. İbn Ebi Hatim, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Musa'ya rahmet etsin. Gözüyle gören haber alan gibi değildir. Gözle görmek işitilen haber gibi değildir. Rabbi Azze ve Celle ona kavminin kendisinden sonra fitneye düştüğünü haber verdi. Levhaları atmadı. Ama onlar gözüyle görünce levhaları attı. Yani bu haberi veren Allah Azze ve Celle'ydi zaten. Yani kavmin tekrar putlara döndü. Yani şirke döndüler. Allah Azze ve Celle bu haberi veriyor. Bakın Musa Aleyhisselam'da bu aşırı tepki yok. Levhalar fırlatacak kadar. Fakat gözleriyle görünce levhaları fırlatıyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam da işte bunu görmek, işitmek gibi değildir diyor. Demek ki iştenin, bir şeyi işiterek öğrenenin elde edeceği yakin ile görerek bunu öğrenenin yakini başkadır. Birisi, yani bu ilmel yakin deniliyor, işiterek öğrenilen. Bu ilmel yakindir. Gözle görülen aynel yakin oluyor. Yani aynel yakin, ilmel yakinden biraz da üst bir mertebe olmuş oluyor. Bundan da ilerisi hakkal yakindir. Yani kesinlikle hiçbir şüphenin, tereddütün giremeyeceği bir yakin. Bu ayette delil olan yön şudur. Musa Aleyhisselam'ın içinde Allah'ın kelamının yazılı olduğu levhaları yere atmak için başının üzerine almadığı ve isteyerek kırmadığıdır. Bunda İsrailoğullar için bir maslahat olsa da bu durum öfke haline yüklenmiş, Allah Subhanehu da bunu mazur görmüş, yaptığından dolayı onu azarlamamıştır. Zira öfke sebebiyle bunu yaptığından bu bir kulun gücü ve ihtiyarı dışındadır. Bu onların ihtiyarı ve rızası dışında meydana geldi Musa Aleyhisselam'dan. Allah İsrailoğullarına ancak buzağa taptıkları için gazap etmişti. Araf 152. ayetinde şöyle buyrulur. Buzağı tanrı edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Buzağa tapmalarından ötürü İsrailoğullarına erişen gazaba gelince Allah Teala onların tevbesini kabul buyurmamış ve nihayet birbirlerini öldürmüşlerdir. Nitekim Bakara suresinde şöyle buyurulmuştur 54. ayette. Yaratanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Yani birbirinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. Ayette onlara ulaşacağı belirtilen zillete gelince, dünya hayatında bu davranışları onlara bir zillet ve horluk getirmiştir, hakirlik getirmiştir. İbn-i Uyeyne rahimeullah, her bidat sahibi zelildir demiştir. Musa Aleyhisselam'ın öfkesi dinince, levhaları İsrailoğullarının buzağa tapmaları nedeniyle Allah için şiddetli öfkeyle attığı yerden bunları aldı. Araf 154. ayetinde Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı buyurmuştur. Allah Subhanehu sakinleşme kelimesi yerine dinme kelimesini kelimesiyle değiştirdi. Öfkesi sebebiyle emir ve yasak sultası mezlesine indirdi. O öfkeyle dua edene icabet eder. Konuşan onun dili üzere konuşur. Öfke olmaksızın emredip yasaklamaya zorlanan kimsenin mazur görülmesine nazaran bu mazur görülmeye daha yakındır. Burada tekfirin manileri arasında sayılan kasıt engeline de delil vardır bu Musa Aleyhisselam'ın kıssasında. Geçen hafta öfkeyle ilgili bazı meselelerden bahsetmiştik. Mesela nikah, boşama veya köle azadı gibi meselelerde kişi bunları şiddetli bir öfkeyle yaptığı zaman, yani şuurunu kaybeder derecede, Musa Aleyhisselam bu öfke hali gibi, böyle bir halde yaptığı zaman bundan mesul olmayacağını, yani boşamanın gerçekleşmeyeceğini veya köle azadının gerçekleşmeyeceğini geçen hafta açıklamıştık. Burada fiile baktığımız zaman, mesela Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin, buyruklarının yazılı olduğu levhalar yere atmak, pek çok kimse bunu küfür diye değerlendirmiştir ilim ehlinden. Küfür denmesinin sebebi, fiile hükmetme bakımından küfür demişlerdir. Fakat mücerret fiiller küfre delalet etmez.
Yani küfre delalet eden bir yönü vardır ama bu fiili işleyen herkesin kafir olduğu manasına gelmez. Mesela genellikle hüküm genele verilir. Genele itibarla verilir. Genellikle bu levhaları atan kimse, bu şekilde atan kimse bunu hakaret kastıyla atar. Yani alçaltma kastıyla atar. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin, mesela bir mushafın yere hakaretle atılması küfürdür deriz. Kişiyi kafir yapar, ok gibi dinden çıkartır. Allah'a, kitaba, peygambere sövmek böyledir. Allah'tan başkası adına yemin etmek böyledir. Ama bu fiilleri işleyen herkes anında kafir olur mu? İşte tekfir meselesinde bocalayanların çoğu bu meselede bocalamıştır. Fiil ile faili ayırmama meselesinde. Yani ilim ehlinin bu fiillere küfür demelerinin sebebi esasında kalpte olan itikadı bu fiil yansıttığı içindir. Ama kalpte olan itikadın başka bir şekilde olduğuna dair başka bir alamet varsa tekfirden kaçınmak gerekir. Mesela Musa Aleyhisselam durumu gibi. Musa Aleyhisselam kafir olabilir mi? Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine hakaret edebilir mi? Biz şimdi kalpte olandan hareketle mi fiillere hükmedeceğiz, yoksa fiilde olandan hareketle kalplere mi hükmedeceğiz? Bakın, bütün ayrım noktası burasıdır. Bir kimse, yani tekfirciler dediğimiz insanlar, fiilden hareketle kalbe hükmettikleri için kaybediyorlar. Kalpleri yarıp baktın mı? Usame bin Zeyd'in hadisine bakın, radıyallahu anh'ın. Sen onun kalbini yarıp baktın mı diyor. Şimdi Usame bin Zeyd'in o adamı öldürdüğü duruma bakarsanız, bir savaş esnasında şayet Usame bin Zeyd onu öldürmeseydi, o onu öldürecekti. Silah elinden düşüyor veya yenik pozisyona düşüyor, korkudan canını kurtarmak için onu söylüyor. Usame bin Zeyd böyle görüyor olayı şimdi. Görünüşte böyledir. Fiile baktığın zaman böyle. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun bu fiile hükmederek kalbini bu hükme tabi kılmasından ötürü kalbini açıp baksaydın ya diyor. Bunu o kadar çok tekrar etti ki keşke o günden sonra Müslüman olsaydım demeye başladı Usame bin Zeyd radıyallahu anh. Yani böyle bir kınamaya, böyle bir yanlış fiile Müslüman olduğum halde muhatap olmasaydım diye temenni etmeye başlamıştır. İşte namazın terki de böyle bir şeydir. Yani Şeyh Elbani'yi mürciyelikle itham eden de bu meselede işte Elbani'nin fetvasına dayanarak namazın terkini küfür görmeyen de bu azim hatanın içerisindedir. Yani Ehl-i Sünnet'in itikadında mesela namazın terki küfürdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı terk etmeyi küfür olarak açıklamıştır. Ve sahabeler de bu şekilde icma etmiştir. Biz de böyle itikad ediyoruz. Namazı terk etmek kişiyi kafir yapar. Bir vakit namaz bile olsa bu namazı terk eden kimse dinden çıkar. O nikahı batıl olur. Müslüman mezarına gömülmez. Kızıyla, akrabalarıyla namaz kılmayan bir kimsenin, bu şekilde namaz kılmayan bir kimsenin yüzüğünü açamaz onun yanında. Çünkü Müslüman kadının örtüsü kendilerinden olan kimseler içindir. Kafir bir kadın bile, kadınlar arasında, kafir bir kadın, Müslüman bir kadının yanındaysa, Müslüman kadın yüzünü açamaz kafir kadının yanında. Yani bu gibi küfür hükümleri hep tereddüt eder. Birbirlerine insanlar namaz kılanla kılmayan varisi olamaz. Hükümler böyledir. Ama bu namazın terkiyle kafir olmak nasıl gerçekleşir? Mesela biz diyoruz ki, sahabe asrında bir kimse namazı terk etse onun kafir olduğunda hiç şüphemiz yok. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o toplumunda bir kimsenin namazı terk etmesi halinde bir vakit namaz bile olsa onun ok gibi dinden çıkacağında bizim hiçbir tereddütümüz yok. Sahabenin icması da bu şekilde gerçekleşmiştir. Sonraki dönemlerde bir ihtilaf başlamış. Tabiinden sonraki dönemde. Tabiin döneminde de bu icma sabit. Tebeut tabiin döneminde yorumlamaya başlamışlar. Şimdi esasında meseleyi köklü bir şekilde düşündüğümüz zaman bu yorumların sebebi nedir? Neden ilim ehli dediğimiz kimseler işte burada yorum yapma yoluna gitmişler? Mesela bunlar alimler. Esasında bir nevi cehaletin yayılması söz konusu. Yani namazın hükmü hakkında cehalet. Cehalet olunca, cehalet sebebiyle, yani namazın terkinin küfür olmayacağı şeklindeki bir itikadın yayılmasından sonra Biz namazı terk eden, buna rağmen Müslümanım diyen bir kimsenin kafir olduğuna hükmetmekte tereddüt etmeye başlarız. Sebebi, mücerret fiilinden, yani azalarının fiilinden kalbine hükmetmekten alıkonmamız. Şimdi bakıyoruz, namazı terk eden kafirdir. Yani öğrendiğimiz itikat böyle. Ama görüyoruz ki birçok Müslüman var, Müslüman olduğunu söyleyen insan var, İslam hasretlerini işleyen, Müslümanlarla aynı saflarda yer alan, cumadan cumaya belki namaz kılan, kimisi bayramdan bayrama namaz kılan, cehalet yayılmış. Cehalet olunca kasıt devreden çıkar. O zaman Şeyh Elbani neden böyle bir fetva verdiği daha iyi anlaşılır. Namazın terkinin kişiyi kafir yapmayacağı şeklindeki fetvası fiil hakkında bir hüküm değildir Şeyh Elbani'nin hükmü. Asrın insanları hakkındaki bir hükümdür. Şeyh Elbani asrın insanları hakkında hüküm veriyor. Cehalet bu derece yaygınlaşmış ve namazı tembellikle terk edenin kafir olmayacağı şeklinde bir cehalet yaygınlaşmıştır. Böyle bir cehalete sahip olan bir insan kalbinde namazı terk ederek kafir olma gibi bir kas olmaz. İlim yoktur çünkü. Tekfirin şartlarından birisi halbuki ilimdir. Yani bir kimse bir şeyi şirk olduğunu bilecek ve öyle işleyecek ki müşrik olsun. Bir şeyin küfür olduğunu bilecek ki öyle işleyecek, ondan sonra kafir olduğuna hükmedilsin. Mesela yemin böyle bir mesele dedik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'tan başkasına yemin etmenin şirk olduğunu, küfür olduğunu söylüyor. Yani kişiyi dinden çıkaran bir şirktir. Allah'tan gayrı adına yemin etmek. Çoğumuzun dilinde, yani pek çoğumuzun dilinde belki bu sözler cereyan ediyor. Şerefsizim ki diyor mesela. Kimisi gözüm çıksın ki diyor. Anam babam ölsün ki diyor. Ekmek çarpsın ki diyor. Yani bunlar hep Allah'tan gayrı adına yemindir. Yani illaki Seyda'ya yemin olsun, işte falanca zata yemin olsun, filanın kabrine yemin olsun diye veya falan puta diye düşünmeyin bunu. Allah'ın dışında ne varsa, mesela emanet üzerine yemin edenler bizden değildir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani kişi güvenilirliği üzerine yemin ediyor. Yani şerefsizim ki diyor. Yani demek ki şerefsizim ki gibi yeminlerle yemin eden bizden değildir. Bu hadisten anlaşılan budur. Şimdi bunlar ne zaman kafir yapar insanı? Şuurlu bir şekilde bunu söylediği zaman. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh cennette müjdelenmiş sahabelerden birisi. Ve Allah'tan gayrı adına yemin etmek şirktir hadisinin ravisi. Bu وَاللّٰهَ وَالْعُزَّ diye bir yemin çıkıyor ağzından. Kaslı Lat'a ve Uzza'ya tazim değil kesinlikle. Bu Müslüman olmuş ama cahiliye döneminde bu dile alışkanlık yapan sözlerden birisi. Bir anda ağzından böyle bir şey çıkıyor. Ve çok azim bir söz söyledin diyorlar, uyarıyorlar onu. Allah Resulü'nün böyle buyurduğunu işittik diyorlar. Hemen Allah Resulü'ne geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben böyle bir şey söyledim. Tevbe et bu sözden diyor. Hemen La İlahe İllallah söyle. Tevbe et ve bir daha da dönme. Böyle bir söz bir daha da etme diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam, yasaklıyor. Şimdi burada anlıyoruz ki mücerret fiille bir kimse kafir olmuyor. Kişiyi kafir yapan ancak fiil ile kalbin birleşmesidir. Biz fiil ile kalbin birleştiğini nereden anlarız? Kişi diliyle söyler. İşte imanı nasıl tarif ediyorsak kişi aynı şeylerle dinden çıkar. Tekfir bununla olur. Mesela iman dilin ikrarı, kalbin tasdiki ve azaların tasdikidir. İmanın tanımı budur. Küfür de böyledir. Kalbini bilemiyoruz. Azasıyla küfrü işliyor, diliyle de bunu dile getiriyorsa, küfür olan şeyi savunuyorsa, işte küfür böyle gerçekleşir. Azası küfür işliyor, dili inkar ediyorsa, biz buna demek ki küfür hükmü, kafir hükmü veremiyoruz. Belki münafık olabilir böyle tipler. Yani Allah'ın dinine aykırı olan şeyleri işlemesine rağmen gidiyor İstiklal Marşı'nda saygı duruyor. Ben kabul etmiyorum diyor ama. Ben bu bayrağa saygı duymuyorum diyor. Bu münafıklıktır veya fasıklıktır. Ya fasıklar razı olmuştur bu ya münafıklar razı olmuştur. Yani Allah'ın övdüğü iman edenlerin sıfatı bu değildir. İman edenlerin sıfatı şirkin her türlüsünden tam anlamıyla teberri etmek gücü yettiği müddetçe, bir ikrah altında olmadığı sürece. Şimdi ikrah yok. İkrah altında olmadığı halde gidip kravat takan, yani belli bir menfaate ulaşmak için kravat takan, kafirlerin kılığına giren, onlar gibi gözüken, tesettürünü terk eden kadın. Allah Resulü mesela bu teberrüt yapan kadınlar münafıklardır diyor. Tesettüre riayet etmeyen kadınlar münafıklardır diyor. Toplumda işte kınanmaktan korkuyor, yüzünü açıyor. Ağır geliyor. Vesaire vesaire. Çeşitli sebeplerle. Bu işte fısktır. İman ile örtüşmeyen bir şey. Yani fıskın hiçbirisi iman ile örtüşmez. Allah'a iman eden bir kimseden bu fısklar beklenmez. Ama kişiyi kafir yapan nedir? Bak diliyle derse ki ben mesela açılıyorum ama Allah'ın dininde böyle bir emir yok. Bak diliyle de söyledi, kalbindeki itikat ortaya çıktı. İşte dilin tasdiki, ağzın tasdiki, kalbin ne olduğu bunlarla ortaya çıktı. Bazen dilin tasdiki olmasına rağmen, ağzının tasdiki olmasına rağmen kalbin tasdikine hükmetmediğimiz durumlar vardır. Bu da ikrah halidir. Tekfirin manilerinden olan ikrah hali. Mesela bir zorlamayla, ölüm tehdidiyle veya da buna benzer bir tehditle, işkence tehdidiyle, dayak atma tehdidiyle, bu tehditlerle Allah'a söver. Allah'ın dinini inkar eder. Demokrasi taraftarı olduğunu söyler veya başka bir şeyin taraftarı olduğunu söyler. Bu kimse diliyle söylemesine rağmen, diliyle savunuyor olmasına rağmen bu kimse tekfir edilmez. Neden? İkrah altındadır. İkrah altı yokken bunu yaparsa bu münafıklıktandır işte. Hem Müslümanım diyen, hem demokratım diyen bir insan ikrah altında değilken bunu yapan bir insan münafıklıktan yapıyor bunu. Kalbi hakkında biz şüphe içerisindeyiz. Bunu öfkeyle alakası şuradan. Bu manilerden birisi olan kastla ilgili. Bazen işte kastı engelleyen şeylerden birisi öfkedir. Öfkeyle demek ki insan şuuru yerinden çıktığı zaman, şuuru yerinde olmadan bir fiil işlediği zaman, bir söz söylediği zaman bu kimse kasıt engeline takılır, tekfir edilmez. Allah'a, peygambere söven kimse kafirdir denilir. Akide kitaplarımızda böyle geçer. Bu söz insanı kafir yapar. Ama biz bütün küfür fiillerinde, bütün küfür sözlerinde tekfirin şartları ve manilerini aramak zorundayız. Bu şartlar ve maniler, belki bununla ilgili özel, müstakil ders işlemek gerekir ayrıntılarıyla. Fakat yeri burası değil. Birincisi ilimdir. Bunun zıttı cehalet. Bu şartlardan, manilerden bahsederken Müslüman hakkında bahsediyoruz tabii ki. Bazen bu şartları zikrettiğimizde, işte Yahudiler de cahil, Hristiyanlardan da cahil olan var, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hiç duymamış olanlar var deyip böyle gelenler oluyor. Biz bu şartları Müslümanlar hakkında kullanıyoruz. Müslüman olmayanlara gelince, kendisini Hristiyanlığa, Yahudiliğe, komünizme nispet edenlere gelince, bunların cehaletleri bizim umurumuzda değil. Allah tekfir etmiştir. Bunların aliminde, cahilinde. Bizim derdimiz La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenlerin hakkındadır. Şu saydığımız maddeler. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek İslam'a girmiş olanlar da işte bakın, birinci şart ilim. Yani yaptığı fiili bilerek yapmış olacak ki ondan sorumlu olsun. Bilmeyerek yapmışsa ondan sorumlu olmaz. İsterse bir küfür fiili olsun. İkinci şartı kasıttır. Fiile kastetmek, dinden çıkmaya kastetmesi şart değildir. O fiile kastedecek. O fiili işlemeye kastedecek. Mesela Allah'tan gayrı adına yemin bir fiil. Allah'tan gayrı adına yemin etmeye kastedecek, bunu yapacak. Bunu kasıtlı olarak yaptığı zaman ama ben dinden çıkmayı kastetmedim derse bu önemli değil. O kimse dinden çıkmıştır. Dinden çıkmayı kastedip etmemesi değil mesele. Mesele burada kastıyla kastedilen fiili yapmaya kastetmesidir. Ama düşünün bakın, önce ilim dedik. Mesela namazın terki meselesiyle ele alırsak. Namazı terk etmek bir fiildir. Şimdi sözlerin çelişmiyor mu diyebilirsiniz. Yani Allah'tan gayrı adına yeminde böyle dedin de namazı terkte böyle dedin. Aslında çelişki yok. Çünkü birinci şart ilimdir. Mesela bir kimse namazın terkinin küfür olduğuna dair Allah'tan Resulü'nden gelen delillere rağmen, bu kendisine ulaşmasına rağmen namaz kılmıyorsa, yani hüccet ikame edilmiş, kendisine tebliğ edilmiş, halen namaz kılmıyorsa, bu kimse ya ben namaz kılmıyorum ama benim amacım dinden çıkmak değil, ben yine Müslümanım diyor. İşte bu münafıktır. Allah katında hesap verecek olan münafıktır. Müslümanların safındaysa, Müslümanların arasındaysa böyledir. Yani küfür olan bir nifak içerisindedir. Münafıklara nasıl davranılıyorsa bunlara böyle davranılır. Çünkü ilim ulaşmış, buna rağmen böyle yapıyor. Bizim temin kastettiğimiz kimseler ise namazın terki hakkındaki ilim ulaşmayan kimseler hakkındadır. Namazın terkinin küfür olduğunu bilmiyor ki. Dolayısıyla bunun kasıtlı olarak namazı terk etse bile, yani terk etme fiiline kast ederek namazı terk etse bile bunun küfrüne hükmedilmez. Çünkü birinci şart olan ilim ona ulaşmamış. Üçüncüsü, ikrah halinin bulunmamasıdır. İkrah varsa, baskı, zorlama varsa bu da tekfirin manilerindendir. Ve dördüncüsü, tevil. Tevilin bulunmamasıdır. Yani yaptığı şey de bir tevil üzerinedir. O tevil giderilir. Bu giderilmesine rağmen devam ediyorsa o zaman hükmü giyer. Evet. Allah Azze ve Celle Taha Suresi 81. ayetinde şöyle buyuruyor. Her kim ki kendisine gazabım çarparsa, her kimi gazabım çarparsa hakikaten o yıkılıp gitmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa suresi 93. ayet. Bu şiddetli tehdit ve korkutma bu büyük günahı işleyen kimse içindir. Nitekim diğer ayetlerde bu tehdit Allah'a şirk koşmaya bağlanmıştır. Yine onlar ki Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Furkan suresi 68. ayet. Müminlerin vasfı anlatılırken bu şekilde anlatılıyor. Adam öldürmenin haram oluşuna dair pek çok hadisten birisi de şudur. Dünyanın son bulması Allah katında bir Müslümanı öldürmekten daha hafiftir. Fetih suresi 6. ayetinde şöyle buyruluyor. Bir de bunlar Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Buralarda Allah'ın gazabı zikredilmektedir. Yani Allah'ı öfkelendiren fiiller. Yani Allah'ı hükmünde suçlayanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabelerini öldürüp yok edeceklerini zannedenler için Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi kendi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Lanetten kasıt kıyamet günü Allah'ın rahmetinden uzak olmaktır, kovulmaktır. Allah'ı öfkelendiren diğer bir fiil, hücum anında kaçmaktır cihatta. Enfal suresi 15-16. ayetlerinde, ey müminler, toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin, korkup kaçmayın. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölgeye ulaşıp mevzi tutma durumu müstesna, bu iki durum hariç, kim öyle bir günde onlara arka çevirirse muhakkak ki o Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Allah Teala hücum anında kaçışı tehdit ederek o Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner buyuruyor. Yani ahiret gününde varacağı yere döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Ancak tuzak kurup tekrar saldırmak için kaçan veya Müslümanlardan diğer bir gruba katılıp onlara yardım etmek için kaçan bundan hariç tutulmuştur. İmam Ahmet Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan şöyle rivayet ediyor. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği askeri birliklerden birisinde hazır bulunuyordum. Halk birbirlerine gidip geldiler. Kaçış düşünüyorlardı. Bunun planını yapıyorlardı. Ben de kaçanların arasındaydım. Sonra pişman olup ne yapalım? Biz savaştan kaçtık ve Allah'ın öfkesini davet ettik. Allah'ın öfkesini çağırdık dedik. Önce Medine'ye gidip geceyi evimizde geçirelim dedik. Fakat bu düşünceden vazgeçerek durumumuzu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme anlatalım. Eğer tövbemiz varsa ne âlâ. Aksi takdirde başımızı alıp gideriz dedik. Böylece biz öğle namazından önce Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve sizler kimlersiniz dedi. Biz savaştan kaçanlarız dedik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayır, siz kaçanlar değil, belki merkezine dönüş yaparak tekrar savaşa gitmek isteyenlersiniz. Ben sizin merkezinizin yani Fırat deniliyor buna Arapçada, dönüp dolaşılan gelinen yer ve yardımcınızım. Ben Müslümanların merkeziyim buyurdu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elini öptük diyor. Burada el öpmenin de sünnette olduğuna dair delil vardır. Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet ederler bunu. Nahl suresi 106. ayetinde şöyle buyrulur. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, kalbi iman ile dopdolu olduğu halde inkara zorlanan hariç, yani bakın ikrahın delili bu ayet. İnkara zorlanan hariç, inkar ederse. Bu başka. Fakat kim kalbini kafirliğe açarsa, küfresini açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Allah Teala iman edip gördükten sonra kafir olup göğsü küfre genişleyen ve bununla tatmin olan kimseye gazap ettiğini, onlar için ahirette de büyük bir azap olduğunu haber veriyor. Dinden dönenler hakkında. Nahl 107-108. Ayetlerinde meali, bu azap onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu hidayete erdirmemesinden ötürüdür. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Ve onlar gafillerin kendileridir, buyruluyor. Çünkü onlar dünya için dinden dönmüşlerdir. Allah da onların kalplerini mühürlemiş, faydalarına olan bir şeyi akıl edemez olmuşlar, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiş, kendi menfaatlerine, kendi faydalarına olan şeylerden gafil kalmışlardır. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların ta kendileridir. Nahl 109. Yani onların hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet gününde ziyana uğratmaları kaçınılmazdır. Allah Azze ve Celle'nin öfkelendiği diğer bir kesim, Şura suresi 16. ayetinde şöyle anlatılıyor. Daveti kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında boştur. Onlar için bir gazap, yine onlar için çetin bir azap vardır. Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında, onun ayetleri, onun dini hakkında tartışmaya girenlerin yine Allah'ın gazabını celbeden bir topluluk olduğu anlatılıyor. Allah Azze ve Celle, Allah'ın yolundan iman edenleri alıkoyanları, bu yoldan engellemeye çalışanları, yani insanları imanlarında şüpheye düşürmeye çalışanları, bu yola girmelerine mani olmak için Allah'a ve Resulüne icabet eden müminlerle mücadele edenleri tehdit ederek, delillerinin Allah katında batıl olduğunu, Allah'ın gazabına uğradıklarını ve kıyamet gününde de şiddetli azaba uğrayacaklarını bildiriyor. Bütün bunlara rağmen, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti gazabını aşmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah mahlukatı yarattığı zaman kendisinin katında arşın üstünde bulunan kitabına şüphesiz rahmetim gazabımı geçmiştir yazmıştır. Bukhari aynı şekilde Tevhid bölümünde şu lafızla rivayet eder bunu. Allah mahlukatı yarattıktan sonra yanında arşın üstünde bulunan kitaba şüphesiz rahmetim gazabımı aşmıştır yazdı. Gazap ile kast edilen bunun gerektirdiği şeydir. Yani gazaptan dolayı ne yapılıyorsa bunun hakkındadır burada kast edilen. Gazaba uğrayan kimse azaba düçar olur. Zira aşmak ve galip gelmek bununla alakalıdır. Yani rahmetle alakalı olan gazapla alakalı olanı aşmıştır. Allah'ın lütufları onun azabından daha fazladır. Bu manada. Rahmetle alakalı olan onu aşmıştır. Rahmet bizzat mukaddestir. Gazap ise kulun işlediği amele bağlıdır. Kastalani Bedül Halk bölümünde der ki, yani Bukhari'yi şerh ederken Ture Beşli şöyle dedi. Rahmetin öne geçmesinde bunun yaratılış payının azabın payından fazla oluşunun açıklaması vardır. Nitekim rahmet hak etmeyenlere de ulaşır. Fakat gazap ancak hak edene ulaşır. Allah'ın rahmetinin gazabını geçmesi, bakın bu şekilde. Rahmeti hak etmeyene de ulaşıyor. Yani Allah'ın kendilerine rahmet ettiği herkes bu rahmeti hak ettiğinden buna mazhar olmuş değil. Ama gazabı hak etmeyene ulaşmıyor. Gazabı sadece hak edene. Bununla birlikte gazabı hak etmesine rağmen Allah'ın affettiği vardır. Evet. Fakat gazap ancak hak edene ulaşır. Görmez misin? Rahmet insanları, cinleri, bebekleri, çocukları ve gençleri onlardan taat sadır olmasa dahi kapsamaktadır. Gazap ise ancak bunun hak edilmesine sebep olan muhalif bir amel işlemeyle hak edilir. El-Mesabih adlı eserde şöyle denilir. Gazap cezalandırma isteği, rahmet ise ödüllendirme isteğidir. Sıfat ise galebe ile vasfedilemez. Birbirini aşmaz. Lakin burada istiare yoluyla gelmiştir. Rahmet ve gazabın zati değil, fiili sıfat olması mümkündür. Yani Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatlarındandır. Yani Allah Azze ve Celle sürekli gazap halinde değildir bu manada. Zati sıfat, zatından ayrılmayan sıfat demektir. Veya Allah Azze ve Celle sürekli rahmet halinde değildir. Sürekli merhamet eder halde değildir. Bazen gazap eder, bazen merhamet eder. Dolayısıyla bunlar fiili sıfattır. İşte zati sıfatlarla fiili sıfatları Eşari ve Maturidiler ayırmadıklarından burada bazı sıfatların inkarına, bazılarının teviline gitmişlerdir. Mesela Eşariler rahmet sıfatını, gazap sıfatını kabul etmezler. Allah Azze ve Celle'nin rahmet ve gazabını onun bir sıfat olarak kabul etmezler. Bunu mecaz gibi başka şeylerle yorumlamaya kalkarlar. Fakat Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatı olduğu gibi gazap sıfatı da vardır. Ama bu tıpkı istiva sıfatı gibi fiili sıfatlardandır. Mesela Allah Azze ve Celle sürekli olarak istiva ediyor değildir. Veya sürekli olarak nüzul ediyor değildir. Allah dilediği zaman dilediği şekilde nüzul eder, dilediği zaman dilediği şekilde istiva eder. Yani ondan ayrılmayan sıfatlardan değildir. Ama Rahman'ın parmakları, eli, ayağı bunlara gelince bu zati sıfatlardandır. Yani Allah'ın zatından ayrılmayan sıfatlardandır. Ama kelam gibi sıfatı, mesela konuşması, mütekellim olması Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatlardandır. Yani Allah sürekli konuşuyor halde değildir. Dilediği zaman, dilediği keyfiyette konuşur. İşte bunlara fiili sıfat deniliyor. İşte gazap ve rahmet sıfatı da Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde fiili sıfatlarındandır. Rahmet, ödül ve iyilik, gazap ise intikam ve cezalandırma anlamındadır. Rahmetin gazaba galip gelmesi de rahmetin gazabından fazladır anlamında olur. Amr bin el-As radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beni Allah'ın gazabından uzaklaştıracak şeyi sordum, kızma buyurdu. Bakın, burada Allah Azze ve Celle'nin gazabıyla alakalı olarak gelmiştir. Demek ki insan öfkesini kontrol etmediğinde, yani şeriata uydurmadığında, bazı insanın fıtratında olabilir öfkeli olması. Ama şeriatın kurallarına uydurmadığında Allah'ın gazabına düçar olabilir demek. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızma diyor. Yani öfkelenme, gazap etme, la tagdab diyor. Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki derste öfkenin caiz olanı, hatta gerekli olanı nelerdir? Allah için kızmak, bu gibi meseleleri de işlemeye çalışacağız. Bugünlük burada bırakalım. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Hocam, sohbetin başında şöyle bir şey dediniz, yani bir kız babası yani namaz kılmıyorsa ona yüzünü açamaz. Öyle dediniz galiba, yanlış anlamadınız. Nasıl?
Yabancı hükmündedir çünkü. Yani namaz kılmamak suretiyle kafir olmuşsa. Yani bu şekilde bütün olarak alacaksınız o cümleyi. Yani
kafir olmuşsa da dahil, yani baba kız açamaz, yani burada bir mahremiyetlik mi söz konusu?
Tabii. Nasıl olacak? Nur suresi 31. ayetinde kendilerinden olanları zikrediyor Allah Azze ve Celle. O onun artık babası değildir. Yani akrabalık bağları biter küfür karı gerçekleşmesiyle. Koca. Karı koca zaten nikah iptal olur.
Aklıma şey geliyor. Nuh Aleyhisselam'ın
oğlu
diyor,
o
senden
diye
diyor.
Evet. Şimdi bu meselede yani namaz kılmayan herkesi derken sahabe asrında mesela biz burada ayrıntılar girdik. Sahabe asrında neden bir kimse namazı terk edince hemen kafir olurdu? Çünkü bu konuda ilim hakim. Namazın terki hakkındaki ilim hakim. Ama zamanımızı dikkate alırsak ilim ehli olarak bilinen pek çok kimseler ki tabi'in döneminden beri bir sürü alim var namazı terk hakkında tevillerde bulunan insanların bu tevilleri aşıp da işte sahih sünnette gelen bilgiye ulaşması zamanımızda zor. Bu sebeple namazı terk eden bir kimseye bu şekilde şey yapmayız. Ancak küfrü net olarak ortaya çıkmışsa bu nasıl ortaya çıkar? Yani bir kimse namazı terk etmesine rağmen Müslüman kalması zaten mümkün değil. Mesela kadı, İslam hükümetinde kadı namaz ile ilgili hücceti ikame eder. Ama bununla kalmaz. 3 gün süre verir. Tevbe edip dine dönmesi için, namaza dönmesi için. Döndü. Dönerse mesele yok zaten. Yine Müslüman olarak devam eder. Ama dönmezse, yani ölüm gibi bir tehlikeye rağmen bu adam namaz kılmıyorsa, bak bu kalpteki itikadın ortaya çıkması demektir. Yani ölümü göze alıyor, namaz kılmıyor. Bu adam demek ki namazı küfründen dolayı terk ediyor. Zaten o adam boynu gider. Yani Müslümanlar arasında bir problem teşkil etmez. O yüzden biz günümüzde bunu pratikte bu şekilde uygulayamayız zaten. Yani kafir olduğuna kim hükmedecek bunu? Kafir olduğuna hükmedecek bir yapıda olsak zaten o adam sağ olarak kalmaz.
Babanın mesela cehalet ve cüret kavramının içine girebilir mesela.
Tabii biz burada sadece şeyi bahsettik. Mesela bir kimseye kafir demenin ne gibi bir hükümle muhatap olduğunu. Mesela kafir olduğu zaman bir Müslüman bir kafire varis olamaz. Birbirlerine varis olamazlar. Akrabalık bağları kopar. Müslüman mezarlığına gömülmez. Yani bir sürü hukuklar tereddüt ediyoruz. Nikahlıysa nikahı boş olur. Mahremi olarak sayılan kadınlarla da namahrem gibi olur artık. Tesettür hükümleri cereyan eder. Kadınlar arasında olduğu zaman iki kadın, birisi kafir, birisi mümine ise mümine kadın, kafire kadın yanında yüzünü dahi açamaz. İşte Nur suresi 31. ayetinde kendilerinden olan kadınları diyerek zikrediyor. Dolayısıyla kendilerinden olan kadınlar haricindekilere kapama emri devam eder. Pratiktekini bakın karıştırmayın. Pratikte bizim küfrüne hükmedemediğimiz, cezasını uygulayamadığımız kimse münafık konumundadır. Bu ne demek? Münafık dünyada Müslüman gibi muamele görür demek. Dolayısıyla bir kadın, bir kız çocuğu, babası münafıksa eğer misal, onun yanında öyle örtünme gibi bir şeyle mükellef değildir. Çünkü münafık şer'an Müslüman gibi muamele görür dünya hükümleri bakımından. Münafık dediğimiz kimse nedir? Münafık, İslam olduğunu iddia eden, Müslüman olduğunu iddia eden ama kalbinde küfür olan kimsedir. Bu dünya bakımından Müslüman gibi muamele görür. Yani Müslümanların sahip olduğu bütün haklara sahip olur. İstisnai bazı durumlar vardır, ona karşı alınması gereken tavırlar gibi. Bunu bilenler mesela ona selam vermez, sert davranır. İşte şer'i hukukun gerektirdiği hükümler uygulanır ama kafir gibi bir muamele görmez. Mesela kafire selamla başlayamazsın. Münafığa selam versen günah değildir. Ama Allah katında kafirlerden bile daha şiddet bir şekilde bu cezalandırılacaktır. Neden? Çünkü dünyada
kişinin münafık olduğunu anlayabilir misin?
Şimdi anlaşılır. Bu mesela bizim kafir olduğu hakkında tartıştığımız pek çok insanın durumu münafıktır. Biliyoruz ki bu adam kafir. Yani Allah'ın diniyle cedel içerisinde karşı çıkıyor. Dinde tesettür yoktur diyor mesela. Ama biz bunun hükmünü icra edemiyoruz. Böyle bir yapıda değiliz. Bu adamın hükmü münafıktır.
Mesela şeyi biliyor mesela. Kur'an ve sünneti biliyor kişi ama farz edelim yalan konuşuyor. Mesela insanlar da yalanını yakalıyor diyelim.
İşte münafık. Bahsettiğin şey ahlaki nifak.
Nifak.
Şimdi ahlaki nifakla imani nifağı birbirinden ayırmamız lazım. Ahlaki nifak, yani bizim her birerimizin kendimizden, işte münafık olduğumuzdan şüphelenmemiz bu manadaki bir nifaktır. Yani gerçek iman hakikatlerine ulaşmayan her insan kendi nifakından şüphe etmek zorundadır. Hiç kimse de mükemmel bir imana sahip olduğunu iddia edemeyeceğine göre her Müslüman aslında münafıklıktan korkmak zorundadır. Yani ben münafığım diyebilir.
Bilir miyiz yani? Bir insana münafık damgasını vurabilir miyiz yani?
İşte biz...
Farz edelim ki yalan konuşuyor.
Bundan dolayı değil. Bundan dolayı değil işte. Değil. Şimdi imani olanla ahlaki olan nifağı bir ayırmamız gerekiyor. Birisine büyük nifak, birisine küçük nifak deniliyor. Mesela konuştuğunda yalan söylüyor. Söz verdiğinde sözünde durmuyor. Emanet edildiğinde emaneti yerine getirmiyor. İhanet ediyor o emanete. Ve düşmanlık ettiğinde de aşırı gidiyorsa... Bu dört sıfatı kendisinde toplamış olan bir kimse münafık denir buna. Ama bu ahlaki bir nifaktır. Yani bu dinden çıkan bir nifak değil.
İkisi var diyelim, o dört şüphe mesela ikisi var, ikisi yok.
Bundan kaçınmak lazım. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sabah ve yatsı namazına münafıklar gelmez diyor. Yani en ağır gelen şey budur diyor. Ama bu demek değildir ki sabah namazına, yatsı namazına gelmeyen herkes münafıktır. Bu yüzden bazı sahabeler mesela, Itban bin Malik'in evinde Allah Resulü topladığı zaman onları, Malik bin Duhayşin'i soruyorlar. O münafıktır, gelmedi cemaat ediyorlar. Öyle deme diyor. O ihlas ile la ilahe illallah demedi mi diyor. Bu ona yeter diyor. Öyle demeyin diyor. Şimdi demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam münafıkların hasletlerinden haber vermiştir. Aynı lanet meselesinde olduğu gibi. Mesela yalancıya lanet ediyor. Zalime lanet ediyor Kur'an sünnet nasları. Ama biz muayyen olarak falanca yalan söyledi, Allah ona lanet etsin, bundan sakındırılıyoruz. Nifak hükümlerine gelince şu dört hasleti bir kimse kendisine toplarsa bu ahlaki manada buna münafık denilir. Münafıklık yapıyor denilir mesela. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haber tahakkuk ettiğinden dolayı. Çünkü bu kimse diyor namaz da kılsa, oruç da tutsa halis, muhlis, münafıktır diyor. Ama bizim imanla ilgili olan şeye gelince, yani iman küfürle ilgili olan, ahlak da imanla alakalıdır ama bizim kastımız burada kişiyi dinden çıkaran nifakla dinden çıkarmayan nifak hakkında. Bu söylediğimiz dinden çıkarmayan nifak hakkında. Dinden çıkarana gelince bizim gözümüzde böyle bir münafık dinden çıkmıştır. Ama şer'i olarak ona İslam hükümlerini uygulayamıyoruz. Neden? Adam Müslümanım diye iddia ediyor. La ilahe illallah diyor. Biz görüyoruz hallerinden, davranışlarından anlıyoruz ki bu adam la ilahe illallah dese bile münafıkça söylüyor. Beşar Esad gibilerin durumu böyledir. Veya günümüzdeki devlet yöneticilerin çoğu böyledir. Müslümanım diyor ama Allah'ın indirinden başka hükümlerle hükmediyor. Demokrasiyi övüyor. Allah'ın dinine aykırı olan dinleri övüyor. Bunların durumuna münafıklık yapmalarından ötürü, yani imanla ilgili küfür olan fiilleri işlemelerinden ötürü ve dilleriyle de bu küfrü desteklemelerinden ötürü kalbini net olarak bilmiyoruz. Ama bu iki şeyi ortaya sergiledikleri için biz bunların münafık olduklarına en fazla hükmedebiliriz, daha ileri gidemeyiz. Ve bunların hükmü öldürülmemeleridir. Müslüman olarak bilakis serbest bırakılmaları, hatta birisine eman verse o emanı aynı bir Müslüman vermiş gibi kabul etmek zorundayız. Yani eşit haklara sahiptir Müslümanlarla. Ama dikkatli olmak gerekir. Yani küfrünü, mesela küfür fiillerine şahit oluyorsak bir kimsenin, küfür olan sözlerine, o kimseye karşı, büyük nifaka karşı dikkatli olmamız gerekir. Müslümanların sırlarını onlara açmamamız gerekir. Dost edinmememiz gerekir. Müslümanların selameti için. Ama tekfir hükmüne gelince o bizim en uzak olduğumuz şey olmalı. Çünkü bu hükmü, yani aslında münafığa da büyük nifakla münafıktır dediğimiz zaman bir nevi tekfirdir bu. Ama bizi mesul yapan o işte bir kimseye kafir derse kendisine döner eğer onda yoksa bu tehditten çıkarır bizi. Çünkü tehdit kafir söz hakkında gelmiştir, münafık söz hakkında gelmemiştir. Hatta hata eden sahabeler olmuştur. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradaki uyarıyı yapmamıştır onlara. Mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Hatip bin Belta'ya münafık diyor. Sebebi ne? Küfür olan bir fiil işliyor. Müslümanların haberlerini müşrik akrabalarına gönderiyor. Ey Allah'ın Resulü, şu münafığın boynunu vurayım diyor. Öyle deme ey Ömer diyor. Ne biliyorsun diyor. Allah diyor Bedir ashabını böyle böyle yaptıklarından mesul tutmayacak diyor. Yani Bedir ashabı olduğu için Ömer radıyallahu anh'a böyle deme diyor. Bedir ashabı da olmasa, yani Ömer radıyallahu anh'ın bunun münafıkla suçlamasına itirazı yok Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü fiili bunu gösteriyor. Ama tekfir bambaşka bir şey. Tekfir hakkında gelen sözler ağır. Hata etme ihtimali götürmez yani. Hata olduğu zaman o sana döner. Ve bu konuda o kadar çekinmemizi gerektiren ayrıntılar gelmiştir ki, mesela Kur'an'ı okur kişi diyor, güzelliği üzerine yerleşir. Sonra diyor bir gömlek gibi İslam üzerinden atar da diyor, kılıcı alır eline, komşusunu şirk ile itham eder. Ey Allah'ın Resulü diyorlar, hangisi şirke daha yakın? Kılıcı eline alıp şirk ile itham eden şirke daha yakındır diyor. Yani demek ki böyle bir tehlikesi var. Kur'an'ı okuyup güzelliği üzerine yerleşinceye kadar bununla amel eden bir insan herhalde komşusunu boş yere şirkle itham etmez. Komşusunda da şirk olan bir takım fiiller görmüştür de o yüzden bu ithamı yapar. Durduk yere niye şirkle itham etsin? Böyle olmasına rağmen bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ithamın kendisine daha çabuk dönücü olduğunu söylüyor. Aynı Usame bin Zeyd'in olduğunda o durumda olduğu gibi. Usame bin Zeyd'in durumu da böyle. Miktat bin el-Esved'in rivayetinde ise durum daha da çetin bir şekilde anlatılıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, ne dersin diyor Miktat bin Esved. Düşman diyor, benim bir kolumu budasa. Sonra diyor, bir ayağımı kesse diyor. Sonra diyor, kılıç benim elime geçse diyor. Tam ben onun boynunu vuracakken ben Müslümanlardanım, ben Müslümanım dese diyor. Ne dersin, ne yapayım? Eğer diyor onu öldürürsem, o senin önceki durumuna, sen de onun önceki durumuna dönersin diyor. Yani sen kafir, o Müslüman olur diyor. Ama ey Allah'ın Resulü, bu benim kolumu kestikten sonra, bacağımı kestikten sonra, kılıç benim elime geçip de o aciz duruma düştükten sonra söylüyor diyor. Aynı sözü tekrarlıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Usame bin Zeyd'in hadisinde de bunda da sonu şöyle geliyor. La ilahe illallah diyerek yarın kıyamet gününde karşına gelirse ne yapacaksın diyor. Bu söz bakın bu kadar önemli bir kelime. Müslümanım sözü, la ilahe illallah sözü, bunlar birbirlerinin yerine geçen kelimeler. Yani kendisini İslam'a nispet eden bir kimse böyledir. İslam toplumu demek ki bu münafıkları arıtabilecek bir topluluk olmalı. Münafık münafıklığıyla fazla barınamayacak. Ancak münafık olarak kalacak. Müslümanlar dinlerine gereken hassasiyeti göstermedikleri için, emri maruf, nehyan-ı münker gibi şeyler aramızdan kalktığı için, önceki zamanlarda mesela bunun çeşitli sebepleri var. İlim ehli ihtilaf etmiş diyor. İhtilaflarda da uyarmaya gerek yok. O görüşte, bu görüşte diyerek herkes kendini koyuvermiş. İş bu raddeye gelmiştir. Emri maruf, nehyan-ı münker terk edilmiş. Demokratik ortam dediğimiz, sen ona karışma, o sana karışma olayı maalesef Müslümanların arasında da yerleşmiştir. Bunun neticesinde de münafıklar fink atıyor. Artık münafıklar kendilerini gizlemeye bile gerek duymuyorlar. Yani Allah'ın dinine sövme diyebileceğimiz, Allah'ın dinine hakaret etme diyebileceğimiz sözleri Müslüman denilen bir toplum içerisinde çok rahat bir şekilde söylüyorlar. Hatta aksini söylemek suç oluyor. Tesettür bu ülkede yasak. Açılıp saçılmak serbest, vacip, farz yani. Açılıp saçılmak derken illa orasını burasını açmakla anlamayın. İslam'ın emrettiği, Allah'ın emrettiği tesettüre göre bugün kadınlarımızın çoğu, yani yüzde olarak vermek biraz şey olur, zan yüklü bir ifade olur. Çoğu Allah'ın emrine göre örtünmüyor. Yani Allah'ın dinine göre teberrüç sayılan şeydir. Cahiliye teberrücü. Çünkü cahiliyedeki kadınlar böyle örtünüyordu. Şimdi örtünüyorum diyerek örtünen kadınların örtündüğü gibi cahiliyede kadınlar böyle örtünüyordu. Şimdi toplumda bu yaygınlaştırılıyor bak. Ama Allah'ın istediği gibi örtünmeye kalk, sokakta, buralarda belki fazla sorun yaşamıyor tesettürlü insanlar ama ben Kızılay gibi, Ankara'nın böyle Ege mahallesi gibi mahallelerini biliyorum. Çarşaflı bir kadın sokakta yürüyemiyor, taşa tutuyorlar.
Kızılay çok tehlikeli.
Taşa tutuyorlar. Kızılay'da taş yok. Ama Bu bahsettiğim Ege Mahallesi'nde resmen taşa tutuyorlar. Şimdi biz Müslüman olduğunu söyleyen bir toplumuz. Müslüman toplumda bu yapılıyor. İki eşlilik, çok eşlilik, dört eşlilik yani dörde kadar evlenme şeyine düşmanlık ediliyor. Çocuk yaşta evlilik falan filan denilerek bir sürü yönlerden Allah'ın getirdiği dine harp açılıyor resmen. Dün bunu CHP yapıyordu. CHP yaparken din düşmanlığıydı. Bugün adı CHP olmayan başkalar yapınca gayet normal karşılanıyor bunlar. Savunulur hale geliyor. Yani Müslümanlara kendi ağızlarıyla, kendi dilleriyle söyletmek istedikleri şeyi söyletiyorlar maalesef. Kadın erkek eşitliği. Her alanda şimdi sınırsız bir eşitlik geliyor yavaş yavaş. Dolayısıyla siz bu toplumda sünnet üzerinde durmaya çalıştığınızda otomatikman suçlu oluyorsunuz. Çünkü temiz kalmaya çalışıyorsunuz. İşte münafıkların pink atmasıyla kastettiğimiz şey bu. Yani münafıklar İslam toplumunda kendilerini gizliyorlardı. Yani İslam'a aykırı olan fiilleri ancak kıyıda köşede kulaktan kulağa bir şekilde ortaya çıkıyordu. Gizliceydi. Şimdi münafıklık alenice yapılıyor. Bu fiiller küfür olan fiillerdir. Ama bunların sahipleri şu an hüküm bakımından münafık. Niye? İslam iddia ediyorlar, Müslümanız diyorlar. Allah yardımcımız olsun. Şerlerinden bizleri korusun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve töbü ileyke.